ekmek olur alın teri.
Merhaba sayın dinleyenlerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.türkiyenin-sesi-radyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Canlı yayını takip edebileceğiniz gibi kaçırdığınız programlara podcast bölümünden de ulaşabiliyorsunuz. Ekmek olur alın teri programı bugün kadını konu başlığı etti. Baş tacı yapmamız gereken bu kimlik ülkemizde hangi noktada? Adım adım biz bunu konuşacağız. Şimdiden Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Kutlu olsun dedik de kutlu olsun mu diye soracaklarımız Sayın Okan Güray Bülbül, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden. Hoş geldiniz. Siz programımızın aynı zamanda zaten danışmanısınız. Bütün dinleyenlerimiz bunu biliyorlar. Ben programın acemisi olduğum için sadece bunu söylüyorum. Yardımcı doçent doktor Sayın Mehmet Merve Özaydın ise programımızın bir diğer konuğu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden. Kendileri ve aynı zamanda da yine Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden Sayın Işıl Kurnaz, bir kadın konuğumuz da var. Hoş geldiniz. Evet, kutlu olsun, kutlu olsun, evet, kutlu olsun mu diye size soracağız. Dünya Kadınlar Günü'nü şöyle bir tarihçesinden bahsedecek olsak ne dersiniz Okan Bey?
Sizin de söylediğiniz gibi Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden bahsedeceğiz bugün ve kadınların iş gücü piyasasındaki durumundan toplumsal rollerine kadar pek çok konuya değinmeye çalışacağız. 1857'den beri aslında dünyada Kadınlar Günü'nden bahsetmek mümkün. 1910 yılından itibaren ise Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı bütün dünyada. Fakat Türkiye'deki duruma baktığımızda maalesef kadınların emekçi olamadığını görüyoruz. Yani iş gücü piyasasına katılma konusunda sorunlar yaşadığını görüyoruz. Aslında bunu belki biraz daha açmak lazım çünkü emekçi olarak gözükmemek iş gücü piyasası anlamında iş gücüne dahil olmamak anlamına geliyor. Kadınların emeğini değersizleştirme anlamına gelmiyor. Çünkü kadınların ev içi emeğinin evet belki iktisadi hayatta bir karşılığı yok. Bunlar karşılığında hiçbir kadın herhangi bir ücret talep etmiyor. Yıllık izin hakkına ulaşamıyor. Ama sonuçta bu da bir emek ve toplumsal hayatın sürdürülmesi açısından çok da kıymetli. Fakat iktisadi olarak bir karşılığı olmadığı için iş gücü piyasası anlamında biz bu emeği görünmeyen emek olarak niteliyoruz. TÜİK'in hane halkı iş gücü anketleri de bu sonucu açıkça ortaya koyuyor. 15 yaş üstü her 100 kadından yalnızca 30'u iş gücüne katılıyor. Yani her 3 kadından ikisi ne iş arıyor ne çalışıyor. Bu çok büyük bir oran. Özellikle gelişmekte olan Türkiye gibi bir ülkede bu kadar önemli bir insan kaynağının ekonomiye dahil edilememesi belirli bir noktadan sonra ülke ekonomisinde tıkanmasına neden oluyor. Peki bu iş gücüne katılmamanın nedeni ne diye bakarsak da hane halkı iş gücü anketleri ev işleriyle meşgul olmak cevabını çok net bir şekilde karşımıza çıkartıyor. 15 yaş üstü kadınların %40'ı ev işleriyle meşgul olduğu için iş gücü piyasasına katılmadığını
ifade etmiş durumda. Ev işlerinden kastımız çoluk çocuğun bakımı elbette. Onun dışında evin düzenlenmesi, yemeği bilmem nesi, bu genel değil mi?
Tabii aynen. Sizin de söylediğiniz gibi TÜİK'in ev işleriyle meşgul olmak tanımı bu. Evde temizlik, bulaşık gibi günlük işler, çocuk bakımı ve evin rutin işlerinin yapılması nedeniyle iş gücüne katılmamak.
Yani kısacası görülemeyen emek bu değil mi?
Bahsettiğimiz gibi görülmüyor. Bu çok ciddi bir emek, çok ciddi vakit alıyor. Fakat İktisadi bir karşılığı yok. Ya. Dışarıda para karşılığı yapıyorsanız bu işleri iş gücüne katılmış durumdasınız. Fakat kendi evinizde yaparsanız bu iş gücüne katılmadığınız anlamına geliyor. Ve istatistikler ortaya koyuyor ki kadınlar için ev işleriyle meşgul olmanın yaşı yok. 25-29 yaş arası kadınların %9,5'u iş gücüne dahil olmama nedeni olarak ev işleriyle meşgul olmayı seçmiş. 45-49 yaş arası kadınların %9,76'sı. Yani hiçbir fark yok. Kadınlar her yaşta ev hanımı olabiliyor. Evet. 25 yaşındaki bir kadının kendisini ev işleriyle meşgul olduğu için iş gücü piyasasına giremiyorum diye tanımlamasıyla 45 yaşındakinin tanımlaması arasında da ciddi bir fark var. Ne fark ediyor peki? Eğitim durumu çok fark ediyor. Evet. Yani kadınların okullaşmasına yapılan yatırımın iş gücü piyasası açısından olumlu sonuç doğuracağını söyleyebiliriz. Çünkü ilkokul mezunu kadınların %42'si ev işleriyle meşgul olduğum için iş gücüne katılmıyorum derken üniversite mezunlarında bu oran yalnızca %2.2. Dolayısıyla kadınları eğer iş gücü piyasasına katmak istiyorsak bunun yolu eğitimden geçiyor. En azından iş gücüne dahil olmalarını sağlıyoruz. Bu istihdam ediliyorlar anlamına gelmiyor. Ama üniversite mezunu olmuş bir kadının ev işleriyle meşgul olması çok daha düşük bir ihtimal. Bir noktayı belki bir kez daha altını çizmek lazım. Ev işleriyle meşgul olmanın bütün Türkiye özelinde kültürel de bir farklılık göstermediğini görüyoruz. Türkiye gibi büyük coğrafyalarda doğu, batı, kuzey, güney farklılaşması bazı konularda çok keskin olarak karşımıza çıkabiliyor. Ama maalesef bu konuda TÜİK'in istatistikleri çok bir fark olmadığını ortaya koyuyor. İstanbul'daki kadınların %18.33'ü ev işleriyle meşgul olduğu için iş gücüne katılmadığını söylüyor.
Evet.
Bu oran Ardahan, Kars bölgesinde yani Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde düşüyor fakat fark çok keskin değil. Orada da %9 civarında.
Evet.
Dolayısıyla İstanbul gibi kozmopolit bir yerin aslında Türkiye örneğini çok iyi yansıttığını düşünürsek bölgesel farklılaşmanın olmadığını ve bunun genel bir algı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Buna yönelik politika üretmemiz lazım. Aksi takdirde yalnızca Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın emekçi olduğunu göremeyeceğiz.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hocam, şimdi Mehmet hocamıza soralım. IMF'nin tahminleri varmış ve bu konuda yapılmış olan araştırmalar dünyanın kadınların gücünden yeteri kadar faydalanmadığı yönünde. Yani sizce de bu böyle mi? Siz buna katılıyor musunuz? Hani bizim ülkemizi bir kenara koyalım ama dünya genelinde de sizce bu böyle mi?
Evet, Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerinde dünyanın kadınların gücünden yeterince yararlanmadığına ilişkin istatistik veriler elimizde. Buna göre IMF'ye göre küresel düzeyde 853 milyon kadın ülkelerin ekonomilerine daha fazla katkı yapabilecek potansiyele sahipler. Ve bu kadınların 812 milyonu gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Türkiye'de çalışma çağındaki kadınların sadece 26.7'si 2014 verilerine göre istihdama katıldığından gerçek büyüme potansiyelini bir türlü yakalayabilme şansına sahip olmuyor. Gerçekten kadın emeği iyi kullanıldığında, doğru kullanıldığında iş gücü piyasalarının dinamiklerini bulması ve gelişme trendlerinin yakalanması anlamında çok büyük bir potansiyel etkiye sahip. Ancak ülkemiz tabii unutmamamız gereken bazı geleneksel verilerimiz var. Türkiye tarım toplumu dinamiklerinden gelen bir ülke ve tarım toplumu aslında yapı olarak kadınların ücretsiz aile işçisi olarak iş gücü piyasasında daha çok bulundukları ve daha çok yoruldukları bir alana karşılık geliyor. Biz 1980'lere kadar hatta 90'lara kadar o tarım toplumu, tarım istihdamı görüntüsünü önemli ölçüde koruyan ve devam ettiren bir ülkeydik. Okan Bey'in az önce söylediği cümleye ilaveten şunu söylememiz gerekiyor belki. Yani kadının tarım toplumunda tarım iş gücü olarak zahmeti ve zorluğu çok daha fazla. Bir taraftan evinin işini yapmakla mükellef, sorumlu. Bir taraftan da tarımdaki çalışmanın, o ücretsiz aile işçiliğinin bir neferi, yani bitmek, tükenmek bilmeyen enerjisiyle onun bir neferi. Günümüzde tabii sanayi ve hizmetler sektöründeki gelişmelerle beraber ve eğitim düzeyinde, kadınların eğitim düzeyindeki artışlarla beraber iş gücü piyasalarında kadınları daha çok görmeye başladık. Tabii bu anlamda beceri ve yetenek temelinde baktığımız zaman çok önemli katkılar sağlayabilecek güce ve potansiyele sahip kadınlar. Burada özellikle fırsat eşitsizliği yaratacak durumlarla mücadele edilmesi, eğer bir veri olarak kadınların aile yaşamında sorumlu görüldükleri gibi bir algımız varsa, o takdirde de kadınların iş ve aile hayatındaki dengeleri sağlamayı kolaylaştırıcı politikalarla desteklenmeleri çok büyük bir önem arz ediyor.
Bu politikalar yani şöyle bir sizce neler?
Genel olarak tabii hemen bahsedeyim. Şimdi bir kere en eksik olduğumuz husustan başlayalım. Çocuk bakımı kadının duygusal emek olarak adlandırılmasında ve kadını erkek emeğinden ayrılmasında sadece bizde değil bütün dünyada önemli bir niteliğe sahip. Hatta şöyle bir bilgiyi paylaşmak isterim. Yani İsveç veya İskandinav ülkeleri bu anlamda ebeveyn izninin, annenin veya babanın karşılıklı izni kullanılmasının en yüksek olduğu ülkeler. Bu ülkelerde bile ebeveyn izninin yine de ağırlığının bir nispetle olsa annede olduğu hep görülecektir. Bu tabii kadın emeğinin duygusal emek olmasının önemli bir unsur. Hatta ben zaman zaman derslerde şu örneği veriyorum. Yani sabahleyin kalktığı zaman anne ve baba ateşi yüksek bir çocuğu olduklarında işe gittikleri zaman annenin ve babanın performansının aynı olması mümkün değil. Değil mi? Anne bundan daha çok etkileniyor. Anne bu süreçten daha çok üzüntü duyuyor. Tabii. Ve onun çalışması daha çok etkileniyor. Dolayısıyla bu konuda anneyi destekleyici politikaların muhakkak hızlı bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Bunlar neler? Özellikle çocuk bakımına ilişkin devletçe sağlanan desteklerin, yerel yönetimler veya genel merkezi idare tarafından sağlanan desteklerin artırılarak devam etmesi gerekiyor. Bu biraz eksik olduğumuz bir taraf. Son yıllarda çok önemli bir gelişme kaydettik ama okul öncesi eğitim konusunda hala gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindeyiz. Bu konuda hani destekleyici politikaların bir an önce alınması ve daha da güçlenerek sürecin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanında hani iş hayatında kadın iş gücünü annelikten kaynaklanan veya iş gücü piyasasına girişte destekleyici politikaların alınması gerekiyor. Doğum izinleri, işte annelik izinleri, emzirme izinleri, bunlarla alakalı süreçler. Ama Türkiye için belki bir ayrı parantez açarak şunu söylememiz gerekiyor. Bu tür politikaları da etkin bir şekilde iş gücü piyasasına yönlendirdiğimiz zaman bu sefer rekabet şartlarından kaynaklanan nedenlerle işverenlerin kadın iş gücüne karşı daha olumsuz tavırlar geliştirdiğini görüyoruz. Yani biz doğum iznini arttırdığımız zaman işte kadın iş gücünün iş ve aile hayatını uyumlaştırmasına yönelik politikaları desteklediğimiz zaman işveren bunu kendisi açısından bir rekabet kaybı olarak görüyor ve kadın iş gücü çalıştırmak yerine erkek iş gücü çalıştırmayı tercih ediyor. Burada bir sosyokültürel bir algı değişikliğine çok ciddi şekilde ihtiyacımız var. Az önce ifade edildi. Gerçekten o çok doğru. Yani toplumumuz hani kadına gerek annelik değerinde olsun gerek kadın olması hasebiyle en önemli değeri veren, bunu kutsallarla ilişkilendiren bir niteliğe sahip. Böyle bir toplumda kadın iş gücünün bu tür ayrımcı uygulamalara muhatap olması üzücü ve biraz bizim bu anlamda kültürel olarak yeniden düşünmemiz gerektiğini ortaya koyuyor bu düzenlemeler.
Evet. Peki Sayın Işıl Kurnaz'a soralım. Sizce de gerçekten fırsat eşitsizliği var mı kadınla erkek arasında?
Ne yazık ki toplumsal alanda pek çok noktada bu eşitsizlikle karşı karşıyayız. Öncelikle şundan bahsedelim. Okan hocamızın da söylediği gibi eğitim açısından ciddi bir eşitsizlikle karşı karşıyayız. Yani kadın ve erkeklere aslına bakarsanız eşit fırsatlar sağlanırsa birbirlerinden daha başarılı olmaları ya da daha başarısız olmaları gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu anlamda yeteneğin cinsiyet olmadığını söylemek gerekiyor. ILO'nun ve OECD'nin hemen Dünya Kadınlar Günü öncesinde yayınlamış olduğu bazı raporlar var. Burada da görülüyor ki aslında kız ve erkek çocuklarına eşit eğitim imkanlarıyla hayata başlattığımızda bu onların bütün hayatlarını etkiliyor ve eşit bir potansiyelle daha sonraki kaynaklara ulaşımlarını sağlıyor. Yani bu anlamda iş gücü piyasasına girdiklerinde de benzer potansiyeller gösterip benzer fırsatlara sahip olabiliyorlar. Ama ne yazık ki gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada iyi eğitim almış kadınlar bile ciddi eşitsizliklerle karşı karşıya. Örneğin yüksek nitelikli işlerin olduğu sektörlerde kadınlara ve erkeklere ödenen ücretler arasında ciddi bir farklılık var. Kadınlar erkeklere oranla %33 daha az kazanıyorlar. Yani aynı iş için siz erkeğe 100 lira verirken kadına 77 lira vermeyi uygun görüyorsunuz. Üstelik bu ülkelerin çoğunda da eşit işe eşit ücret yasal anlamda da garantilenmiş durumda. Ama biz görüyoruz ki iş gücü piyasasının başka dinamikleri ya da başka kuralları var kadınlara karşı. Yine bu noktada şundan bahsetmek gerekiyor. Kadının bugün karşı karşıya kaldığı olumsuzluklardan bir tanesi de hepimizin bildiği gibi kadına yönelik şiddet. Bu şiddet sadece evde, sokakta ya da toplumsal alanın herhangi bir bölümüyle sınırlı kalmıyor. İş yerlerinde de kadınlara karşı ciddi bir ayrımcılık, mobbing, cinsel taciz.
Çeşit isimleri var.
Evet, yıldırım uygulandığını görüyoruz. Nitekim Dünya Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre 700 milyon kadın tüm dünyada bir yakının tarafından sözlü, fiziksel ya da cinsel tacize uğramış durumda. Bu yakınla tabir edilen şey, yani bir yakın olarak gösterilen şey sadece ailesindeki ya da yakınındaki biri ya da partneri değil, aynı zamanda iş yerinde birlikte çalıştığı insanlardan biri de olabiliyor zaman zaman. İşte bütün bu ayrımcılık ve olumsuzluklar nedeniyle kadınlar aslında iş gücü piyasasında girmekte de bazen kendileri de çekimser kalabiliyorlar ve bu anlamda da iş gücü piyasasının dışında kalıp işte Okan hocanın söylediği gibi iş gücüne dahil olmayanlar için de yer almayı kendileri için belki daha güvenli alanlar haline getiriyorlar.
Peki Işıl hocam, bizim yeni yeni tanıdığımız, yani Türkiye geneline vuracak olursak bu kelimeyi, hani az evvel söylediniz ya, orada giremedim ben, mobbing dediniz. Mobbingi biraz daha açar mısınız bize? İş yerinde mobbing nedir?
Evet, mobbing iş yerinde bir kişi veya bir grup tarafından sistematik olarak yıldırma, işte sizin iş kapasitenizi ya da potansiyelinizi etkileyecek, olumsuz yönde etkileyecek davranışlara, yani sözlü ya da sözsüz davranışlara, bazen hatta fiziksel davranışlara karşı karşıya kalmanız anlamına geliyor. Bugün iş dünyasında hem özel sektörde hem de kamu sektöründe ciddi ciddi konuşulmaya başlanmış bir konu mobbing. Ve çok ciddi düzeyde de insana etkiliyor. Yalnız şunu da söylemeden geçmeyelim. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden bahsediyoruz ama çalışma hayatında kadınların karşı karşıya kaldığı mobbing ve yıldırmanın daha çok kendi hemcinsleri tarafından yapıldığını görmek bizi gerçekten çok üzüyor. Yani kadına mobbing uygulayan yine bir başka kadın.
Kadının düşmanı evet, kadın yani yine.
Yani o şekilde söylemek istemem aslında ama kadınların erkeklere oranla daha fazla etkilendiğini biliyoruz. Ve bu da onların işte çalışma kararları ya da doğrudan potansiyelleri, işte verimlilik düzeyleri üzerinde de ciddi bir olumsuz etki yaratıyor.
Evet Okun Hocam, peki her şey böyle de son 20 yılda çalışma hayatındaki kadınlar açısından değişen bir şeyler var mı?
Değiştirilmeye çalışan bir şeyler var, öyle söylemek
çalışılan
lazım. Çalışılan bir şeyler var. Özellikle son 5 yılda kadınların iş gücü piyasasına katılması üzerinde önemli politika uygulamaları görüyoruz. Fakat aslında bu politikaların asıl hedefi ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması olarak ifade edilmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda Başbakan Sayın Davutoğlu'nun açıkladığı eylem planında çalışan kadınların çocuk yapma kararlarını etkileyecek önemli düzenlemeler vardı. Bunlardan bir tanesi doğum sonrası kadınlara çocuk ilköğretim çağına gelinceye kadar part-time çalışma hakkı verilmesiydi. Bu aslında 2-3 yıl önce de gündeme gelmiş fakat sizin de bahsettiğiniz işverenlerin çok sert tepki vermesi nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Fakat şimdi tekrar gündeme geldi ve bu konuyla ilgili yasal düzenleme de hazırlanmış durumda. Dolayısıyla daha ciddi bir girişimden bahsediyoruz. Ama gözüken o ki biz bu sosyokültürel ortamda bu düzenlemeyi hayata geçirirsek kadınların istihdam hakkını biraz daha kısıtlamış olacağız. Çünkü geçtiğimiz hafta Antalya'da B20 toplantısı düzenlendi. Bu sene G20'nin ev sahibi konumundayız Türkiye olarak. Buna B20 ile adım attık. Fakat orada da işverenlerin kendi ağızlarından evet kadın istihdamını yeniden düşüneceğiz cümlesi çıktı. Çünkü 3 çocuk sahibi olan bir kadının 16,5 yıl part-time çalışması söz konusu olacak eğer bu düzenleme hayata geçerse. Bir işverenin de 16,5 yıl iş yerinde part-time çalışacak bir kişiyi istihdam etmesini beklemek çok da makul değil. Fakat burada aslında hedefimiz doğru. Aileyi ve nüfus yapısını korumak istiyoruz. Fakat hareket noktamız ve politika uygulamamız yanlış gözüküyor. Mehmet Hocam da söyledi. Avusturya, Portekiz, İsveç gibi ülkeler bu konuda çok radikal ve çok aslında örnek alınabilecek uygulamalara imza atmış durumdalar. Biz doğum iznini kadın üzerinden tanımlıyoruz. Doğum sonrası kadına part-time çalışma hakkı getiriyoruz. Bu doğum izni. Fakat aslında dünyadaki trend ebeveyn izni uygulaması.
Babanın yani, da buna dahil olduğu
babanın da buna dahil olduğu bir süreç. Ve sadece bunun yapmanın esprisine kadına ayrımcılığı önlemek. Yani doğum sonrası tek sorumluyu kadın olarak görmemek ve erkeğe de aynı hakları tanıyarak eğer istihdamda bir ayrımcılık yapılacaksa bunun önüne geçmek. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyesi 12 ülkede ebeveyn iznini her iki tarafta kullanabiliyor. Evet, bir ebeveyn izni var. Doğum sonrası çocukla birlikte geçirilecek zaman tanınmış durumda ücretli olarak. Fakat bu yalnızca kadına tanınan bir hak değil. Artı Avusturya'da çok güzel bir örnek var. Anneyle paylaşılması durumunda ebeveyn izni süresi uzuyor. Yani normalde 30 ay kullanılacaksa baba da izni kullanırsa 36 aya çıkıyor. 12 ay kullanılacaksa 14 aya çıkıyor.
Artıyor.
İsveç'te hem iznin uzaması eşit kullanılması halinde ebeveyn izni.
Burası şahane bir yer.
Hem de vergi istisnası söz konusu. Yani hem izin uzuyor hem izin süresince elinize geçen para artıyor. Portekiz'de gene benzer bir uygulama var. Dolayısıyla aslında evet hedefimiz doğru. Fakat aradaki mekanizmaları toplumsal yapıyı da düşünerek atmamız lazım. Bir de belki şunu ifade etmek lazım. Bu süreç Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürüyor. Fakat bunun çok ciddi bir SGK kanadına ihtiyacı var. Çünkü bugün itibarıyla kadın çalışan sayısını tespit edip bir oran belirlersek iş yerlerine ve bu düzenlemeden sonra bu oranın gerilemesi halinde teşviklerden yararlanamamak gibi bir yaptırım tasarlarsak işverenlerin bu zikrettikleri aslında tehditvari ifadeler ortadan kaldırılmış olur. Dolayısıyla buna kurumsal bir bakış açısının da kazandırılması gerekiyor.
Şimdi espri niyetine bir şey söyleyeceğim ben sadece. Bundan 2 yıl evvelki emzirme izni 6 aya çıkıyor ya, alınanlardan biriyim ben. Tamam, çıktı çıkıyor artık kesin, hadi herkes diyor hadi hadi yırttınız falan diyor. Ama yani o kadar heyecanlandık ama çıkmadı. Ama olsun, bundan sonra ben faydalanamayacak olsam da çıksın. Gerçekten çok önemli bir kadın için bu süreci çocuğuyla geçirmek, bebeğiyle geçirmek. Çünkü size direkt sadece size ihtiyacı olan bir varlık o. Bunu mutlaka artırılması lazım. Bilmiyorum, gündemdeki konulardan biri mi bu?
Yani şöyle bir şey var. Ebeveyn izni... İzninde bir gelişme yok. Hala doğum izni ekseninde konuşuyoruz. Fakat babalık izninde bir gelişme var. Dolayısıyla aslında olumlu yöne bir gidişattan bahsedebiliriz. Hı hı. Hala henüz yasalaşmadı ama işçilerin de doğum sonrası 10 gün babalık izni ücretli olarak kullanması iş kanununa eklenecek torba yasada. Memurların daha önce vardı. Bu da işçi memur ayrımına neden oluyor. Yani işçi çocuğu babasıyla vakit geçiremezken 10 gün memur çocuğu geçirebiliyordu. Bu ayrımın ortadan kaldırılması açısından olumlu bir adım var. Fakat sizin bahsettiğiniz emzirme izniyle ilgili henüz süt bir gelişme yok. Süt izniyle ilgili günde 1,5 saat olmak üzere devam ediyor. Ama tabii şunu ifade etmek lazım. Bu yasa hayata geçtiğinde part time çalışma hakkı bütün bu doğum izni, süt izni gibi izni alternatifi olarak hayata geçecek. Yani hem doğum izni, hepsi hem süt izni, hem part time olmayacak. Ya part time ya süt izni ve doğum izni olacak.
Anladım.
Yani birbirlerinin alternatifi yerine gelecek düzenlemeler.
Evet, bunları konuşa duruyoruz. Bir taraftan da şöyle bir konu var. Bakım hizmetleri. Bu ayrı bir başlık. Bakım hizmetlerindeki kurumsallaşmanın, yani bakım hizmetlerinin kadınlar tarafından değil de kurumsal düzeyde üstlenilmesinin herhangi bir faydası var mı hocam?
Bakım hizmetleri tabii kurumsal olarak üstlenilmesi çok önemli. Bu anlamda kadının iş gücü piyasasına erişirken, işini yaparken o aklındaki sorunların, problemlerin ortadan kalkması için çok önemli bir niteliğe sahip. Bunun için okul öncesi eğitim dönemindeki özellikle bakım hizmetleri ve kreş hizmetlerinin devletçe çok iyi izleniyor ve takip ediliyor olması ihtiyacı ve gerekliliği var. Bu konuda tabii sorumluluk yerel yönetimler tarafından yerine getirilebilir veya merkezi idarenin oluşturduğu, yapılandırdığı okullarla gerçekleştirilebilir. Ama bakım hizmetlerinde özellikle erken yaşlarda, erken dönemde annenin çocuğunu bırakıp iş gücü işine giderken, işine katılırkenki süreçteki hassasiyet göz önüne alınarak bir düzenlemenin hayata geçirilmesi. Belki belli bir yaştan sonra, 2 yaşından 3 yaşından sonra süreç biraz daha anne tarafından kabul edilebilir oluyor ama erken dönemde bu çok daha zor oluyor. Çocuğun az önce söylediğiniz emzirme durumunda çocuğu bırakıp işe gitmek anne açısından daha büyük bir duygusal yıkıma sebebiyet verebiliyor. Burada da genel olarak hani meseleye bakışı şöyle değerlendirmek gerekiyor. Yani burada kadının iş gücü piyasasına katılırken ailede çocuğun bakımı meselesinin de terk edilmemesi. Okan Bey'in bu ebeveyn izinleri çerçevesinde söylediği şeyin önemi orada yatıyor. Yani çocuk 2 yaşına, 3 yaşına, 4 yaşına kadar okulun hizmeti ve desteği ne olursa olsun annesinin ve babasını yanında bulmak, onlarla bir şeyler paylaşmak, daha çok paylaşımda bulunmak gibi bir ihtiyacı var. Bu ihtiyaca cevap verecek şekilde de piyasaları şekillendirmek lazım. Ama bunu şekillendiriyorken bütün yükü kadının üzerine bırakıp kadının iş gücü piyasasında ayrımcılığa uğrayacak şekilde bir düzenlemeye de konu açmamak gerekiyor. O nedenle bu ebeveyn izninin erkekler tarafından da kullanımını teşvik edici bir takım düzenlemeler gündeme alınabilir. Kariyerini feda etme durumu sadece kadından istenmemesi gerekiyor. Aksi takdirde sürekli bu toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri dediğimiz meseleyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii burada eşitliğin tek kaynağını kadının iş gücü piyasasında bulunması ve bir gelir elde etmesi üzerinden de gören anlayışı da çok sıcak bakmıyorum, çok kabullenemiyorum. Neden? Çünkü bu sefer kadını eşitliğini, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermeyi ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun kadın iş gücü piyasasında bulunacak şartıyla meseleye bakarsak, bu sefer kadın emeğinin iş gücü piyasasında daha büyük bir istismarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bugün esneklik dediğimiz, taşeronluk dediğimiz güvencesiz çalışma biçimlerinin kadınlar arasında daha yaygın olduğuna şahit oluyoruz. Yani kadın çalışacak ancak eşitsizliği böyle gidereceğiz dersek bu da önemli bir yanlış. Burada daha sağlıklı bir yaklaşımın iş ve aile hayatının uyumlaştırılması noktasında işverenin hassasiyetlerini gözeten, onların iş gücü piyasasındaki rekabet düzeyini kontrol altına alan ancak devletin sağladığı sosyal koruma teknikleriyle bu uyumlaştırmada işverenin yükünü biraz hafifleten bir dengeleyici politika çözümlemesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Peki Sayın Işıl Kurnaz, size bir de şunu sormak istiyoruz. Kadın, evet diyoruz ki işte partiler işte seçim öncesi daha çok kadın aday koymak istiyorlar seçimler öncesinde. Ama acaba yönetim kadrosunda kadının yeri nedir ve nasıl bir oranlama var ortada?
Maalesef Türkiye için yine iyi rakamlardan bahsetmek çok söz konusu değil. Gerçi tüm dünyada kadının yönetim kademesine daha az yer aldığını, yani erkeğin gerisinde kaldığını görüyoruz. Dünyadaki oran yine çalışmalardan gördüğümüz gibi %25'ler seviyesinde ama Türkiye'de bu oran %12'ye düşüyor. Şimdi bu özel sektör için bir veri. Bir de kamu tarafına baktığımızda kamu sektöründe bugün çalışanların yarısı Türkiye'de kadınlardan oluşuyor. Yani böyle %48'e %52 gibi bir oran söz konusu. Ama ne kadar çok kadın yönetici var diye bakacak olursanız son rakamlara göre %9'larda, %9.6'da kalan bir oranla karşı karşıyayız. Dolayısıyla gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde kadınlar Türkiye'de üst yönetime çıkamıyorlar. Bir takım yine cam tavanlara takılıyorlar ve maalesef bu durumda bizler için oldukça olumsuz bir veri haline geliyor. Bir de buraya şunu da eklemek istiyorum. Bakım hizmetleri konusunda Türkiye'de mevcut düzenlemeler daha çok işverenin üzerine bu bakım hizmetleri, yani çalışan kadınla ilgili bakım hizmetlerini, çalışan kadının çocuğuyla ilgili bakım hizmetlerini işverenin üzerinden tanımlıyorlar. Şu andaki iş kanununda 150'den fazla kadın çalışan işverenlerin kreş açma zorunluluğu var iş yerlerinde. Halbuki şimdi iş yerlerinde çalışan erkeklerin de çocukları var. Dolayısıyla onlar da bu haktan yararlanmalılar ve zaten 150 tane kadın çalışanı bırakın 150 çalışanın olduğu firmaları bulmak Türkiye'de oldukça zor. Dolayısıyla bu hizmetlerin yani firmalar üzerinden tanımlanması ya da onlara yüklenmesi yerine bizzat devlet tarafından, sosyal devlet tarafından gerçekleştirilmesi ve özellikle okul öncesi eğitim ya da erken çocukluk eğitimiyle ilgili hizmetlerin de sadece istihdama bağlanmaması, çalışan ya da çalışmayan bütün kadınların çocuklarını, yani toplumdaki bütün çocukları kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunun bir de başka bir boyutu da var. Çocukların yetiştirilmesi noktasında başka bir hususa da denk geliyor. Erken çocukluk eğitimi almış çocuklar diğerlerini almamış oranlara olanlara göre ilerideki hayatlarına çok daha başarılı oluyorlar. Bu da yine istatistiklerle kanıtlanan bir veri.
Evet. Işıl hocamız diyor ki evet kadınlara yönetim kadrosunda pek yer yok. Ama hani o cam tavanları kırıp da o Türkiye'de isim olarak yönetim kadrosunda yer alan kişilerin de başarısı tartışılmaz değil mi?
Evet, kesinlikle öyle.
Bir de ev işlerinde çalışan kadınlarımız var ki bu kadınlar galiba kayıt dışı çalışıyorlar. Galiba fazla bir kelime galiba burada.
Sizin de söylediğiniz gibi ev işleriyle meşgul olan kadınların önemli bir bölümü, yani %90'a yakın bir oranda kayıt dışı istihdam ediliyor. Bu aslında bütün dünyada önemli bir sorun. Gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke fark etmeksizin ev eksenli çalışmanın sigortalanması konusunda ciddi sorunlar var. Bu konuda önemli bir model ülke Fransa. Yaklaşık 1978'li yıllardan itibaren çek uygulamasına geçmiş bir ülke. Türkiye'de de atılmış önemli bir adım var. Bu konudaki yasa çıktı. Yönetmeliği bekliyoruz. Nisan ayında yönetmeliğin hazırlanması ve hayata geçmesi planlanıyor. Ev eksenli çalışan, gündelikçi olarak ifade ettiğimiz, aslında kadın diye de sınırlamamak lazım. Bütün herkes için, kadın erkek fark etmeksizin gündelikçi olarak çalışanlar için çek yöntemiyle sigortalılık ve kolay sigortalılık adını verdiğimiz iki yöntem hayata geçecek.
Çek yöntemini açalım mı Okan Hoca?
Çek yöntemi Fransa örneğinden Türkiye'ye transfer edilmiş bir uygulama. Bir günlük çalışmanın karşılığında şu an için henüz netleşmemiş olmakla birlikte PTT ve bazı özel kurumların hazırladığı değerli kağıt, yani evet, bahsettiğimiz bir çek aslında.
Evet.
Bu çekin işveren tarafından, yani evde kadın veya erkek çalıştıran kişi tarafından gündelikçiye verilmesi,
Tamam.
Bu çekin PTT veya diğer özel kuruluşlarda bozdurulması, bozdurulurken ilgili kişinin TC kimlik numarası hesabında %2 oranında, yani sadece kısa vadeli sigorta kollarından iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin prim kesilmesi ve bu prim karşılığında da ev eksenli çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolundan yararlandırılması hedefleniyor. Yani bundan sonra muhtemelen 1 Nisan 2015'ten sonra evde çalışan gündelikçiye para verilmeyecek, çek verilecek.
Tamam.
Çekin karşılığını evde çalışan kişi PTT'den alacak ve kendisi adına prim birikmesi sağlanacak.
Çok güzel.
Bunun iyi yanı şu, pek çok iş evde bu tip çalıştırılan kişiler var. Fakat sigortası çalışıyor. İşte bahsettiği %90 oranında. Fakat bu kişilerin işvereni tek bir kişi değil. İşveren tek olduğunda yöntem basit. Sigorta bildirimi yapıyorsunuz, iş yeri tescili yapıyorsunuz, oradan bildirim yapıyorsunuz. Fakat birden fazla işveren olabiliyor bir kişi. Yani bir gündelikçi 5 eve, 6 eve gidebiliyor bir ayda. Bunların tamamından çek biriktirerek belli bir prim ödeme gün sayısına ulaşacak. Fakat olumsuz yönü şu, bu sadece iş kazası meslek hastalığı sigortasını kapsıyor. Yani emekliliğe bir katkısı yok. Dolayısıyla bu şekilde çalışarak emekli olunması mümkün değil. SGK şuna işaret ediyor. Burada alınan paranın belli bir kısmının isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenmesi kişilerin kendisi tarafından ve bu sayede emeklilik hakkının da korunması. İkinci yöntem daha akla yatkın bir yöntem. Ay içerisinde 10 günden fazla çalıştırıyorsanız kolay sigortalılık yöntemi. Yani işverenin internet ortamında iş yeri bildirimi yapması, bunun üstünden prim bildirmesi ve kolayca kişiyi sigortalanması. Burada herhangi bir kayıp yok. Bu emekliliğe de saydırılabilecek bir çalışma biçimi. Fakat bunların hepsi için yönetmeliği bekleyeceğiz. Söylediğimiz gibi bu bütün dünyanın bir sorunu ve SGK bununla ilgili uzun zamandır çalışmalar yürütüyor. Dünya örnekleri incelendi. İşte bahsettik, Fransa yönteminin Türkiye'ye adapte edilebileceği görüşünden hareketle böyle bir yöntem dizayn ediliyor. Ve yönetmelik çıktığında detaylar netleşmiş olacak.
Evet. Zamanımız ilerliyor. Bir taraftan da az evvel Işıl Hocam çok önemli bir yere parmak bastı. Şiddet dedi, sadece evde değil, sokakta değil. Aynı zamanda şiddet işte de var. Mehmet Hocam, sizin bu konuda söylemek istedikleriniz var mı?
Evet. Mobbing gerçekten son dönemin önemli sorunlarından bir tanesi. Bunun sadece tabii cinsiyet temelli de bakmamak gerekiyor. Yani mobbing, yani her çalışana, hatta kimi zaman sadece üstten asta doğru değil, astlardan üstlere doğru mobbing uygulaması da gerçekleşebiliyor. Burada tabii alınacak düzenlemeler sadece hukuki düzenlemelerle sınırlı kalmaması gerekiyor. Yeni yeni içtihatlarımız bu anlamda, hukuki içtihatlarımız oluşmaya başlıyor. Bir gelişme durumu söz konusu. Ancak burada asıl çözümün çalışma hayatında, çalışmaya ilişkin görevlerin, rollerin ve sorumlulukların tam olarak tanımlanması ve netleşmesiyle bu işin içerisinden çıkabilmemiz mümkün. İş gücü piyasasında hani güvencenin olmadığı, çalışma şartlarının geçici ilişkilerde yürütüldüğü, kayıt dışılığın yüksek olduğu ortamlarda, hani bırakınız mobbingi, insanlar temel haklarını, ücret gibi temel haklarına ulaşmakta bile zaman zaman sorunlar yaşıyorlar. O zaman mobbing gibi bir sorun aslında ikinci bir sorun haline dönüşebiliyor. Burada piyasada özellikle formel alanda, kayıtlı alanda istihdamın teşviki, geliştirilmesi noktasındaki çalışmalar önem arz ediyor. 2008 yılından itibaren Türkiye'de kadın iş gücü ve genç istihdamın teşviki anlamında prim teşviklerinin devlet tarafından primlerin ödenmesi şekliyle bir istihdam teşviki uygulaması söz konusu. Halen devam eden bir uygulama. Bu uygulamayla aslında önemli sonuçlara ulaşıldı. Yani kayıtlı istihdamda biz kadın iş gücünü ve genç iş gücünü istihdam ettiğimiz sürece en azından izleme ve denetleme anlamında bir güce, bir fonksiyona sahip olacağız. Bu bizim için ileride daha tabii daha bizi bekleyen yapısal sorunlar var çözmemiz gereken, ama en azından erişimin, istihdama erişimin kayıtlı istihdam üzerinden olması sorunların aşılmasında, mobbing gibi bir takım ikinci sorunların önüne geçilmesinde hakkı aramak, hukuki yöntemlere ulaşmak anlamında önemli bir alan oluşturuyor.
Işıl Hocam, peki kadın istihdamının önündeki en büyük engeller neler?
Türkiye için soracak olursanız sosyokültürel nedenler. Yani bizde çünkü şöyle bir yapı var. Bizden daha cinsiyetçi, daha muhafazakar olduğunu düşündüğümüz toplumların bile işte Filistin, Mısır gibi gerisindeyiz kadın istihdamında. Dolayısıyla Türkiye'de kadının yerinin eve olduğu ve çocuk bakımının sadece kadının görevi olduğu yani kutsal annelik atıfının sadece kadın için yapılması.
Bu üzücü bir şey bu söylediğiniz. Bir dakika ben geri dönüyorum ama Filistin ve Mısır'ın dahi gerisinde olmak kadın istihdamında.
Evet, Orta Doğu ülkelerinin bile gerisindeyiz. Bu arada biz Avrupa Birliği'nin ve OECD ülkelerinde en düşük kadın istihdam ve iş gücüne katılım oranlarına sahip ülkesiyiz. Biz en yakın olan ülkeyle bile ciddi bir farklılık söz konusu. Yani 10 puanın üzerinde bir farklılığımız
bize
var.
Bize en yakın kim?
Avrupa ülkelerinde bize en yakın sanırım yine Kuzey Avrupa ülkeleri olması lazım. Şey Güney Avrupa ülkeleri olması lazım. Yani oran olarak hatırlayamıyorum ama Malta olabilir. Yani İtalya olabilir. İspanya olabilir. Ama bununla birlikte bizim neredeyse bizi üçe katlayan ülkeler de var. Onlar da işte hep bahsettiğimiz İsveç, Norveç gibi daha İskandinav ülkeleri. Evet, onlar çok iyi örnekler.
Kategori dışı bırakalım. Konuşmayalım.
Kesinlikle. Evet, onlar hatta artık kadın istihdamının artırılması değil, kadınların yönetimde eşit oranda temsiliyle ilgileniyorlar. Yani orada sorunlar ve sorunlara ilişkin çözümler de farklı olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'de İşverenin de kadına yönelik ciddi bir ayrımcılık yaptığından bahsedebiliriz. Aslında Okan hocamız da bahsetti. Zaman zaman Mehmet hocam da değindi. Daha işverenler kadınla ilgili çeşitli teşvikleri duydukları, yani bu çocuk bakımı konusundaki teşvikleri ilk duyduklarında hemen o zaman biz kadın istihdamı konusunda tekrar gözden geçireceğiz durumumuzu. Daha fazla kadın çalıştırmayacağız gibi. Hem de güçlü sanayi odası başkanları dahi açıklamalar yapıyor. Şimdi böyle açıklamalar karşısında belki bu tür sosyal politika tedbirleri yerine Mehmet hocanın da vurguladığı gibi daha önce işe yaramış. Yani kadın istihdamının teşvikinde prim indirimi gibi teşviklere gitmek daha doğru olacak. Çünkü bugünkü asgari ücret düzeyi üzerinden düşünürseniz, yani çok parasal küçük bir örnek verecek olursak 1202 lira brüt ücretle çalışan bir kadın için yaklaşık olarak 240 lira civarında daha düşük prim ödüyorsunuz. Yani bu da maliyetlerde işveren açısından ciddi bir azalma demek. Hele kadın çalışan sayısı arttıkça çok daha azalan bir prim maliyeti söz konusu. Dolayısıyla belki de bu açıdan konuya yaklaşmamız gerekiyor.
Evet. Hocam söylemek istediğiniz son sözler varsa alalım. Ben yavaş yavaş toparlıyoruz.
Son bir şunu ekleyebilirim. Hep tıkandığımız nokta, evet bir şeyler yapmaya çalışıyoruz fakat zihniyet temellerini değiştirmek gerekiyor. Alacağımız bütün önlemlerde.
Doğru.
Dolayısıyla daha düzenleyici değil de dönüştürücü tedbirlere ihtiyacımız var. Bu konuya odaklanmak gerekiyor. Aksi takdirde bu zihniyet yapısıyla ne yaparsak yapalım çare bulamayacağız.
Çok teşekkür ederiz. Biz bugün kadını konu başlığı ettik. Sayın Okan Güray Bülbül, yardımcı doçent doktor Sayın Mehmet Merve Özaydın ve Sayın Işıl Kurnaz, her üçü de Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümündendi. Bugünkü konumuz Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Kutlu olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekmek olur alın teri.